Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programında daha muhterem hocamız Veysel Akkaya ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yıllarından ve sahabe efendilerimizin gençlik yıllarından örneklerle sohbet etmekteyiz.
Evet.
Evet Veysel hocam, geçen hafta hatırlamış olduğunuz üzere Erkam radıyallahu anh Efendimizin evinin hizmete açılması, Resulullah Efendimizin o evde birçok sahabi efendimizi irşad etmesi, orada Kur'an talebeliği, namazla olan bütünleşme ve akabinde gelişen olaylarla ilgili konumuza başlamıştık. İnşallah geçen haftada konuşmuş olduğumuz üzere bir salavat ve bir dua ile devam edecektik.
İnşallah.
Bundan sonra.
Evet.
Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerim, bir salavatla başlayacağım. İnşallah sonunda da bir dua ile bitireceğim. Her hafta değişik bir salavatla inşallah devam
İnşallah.
Edeceğiz. Bizim Kalplere Şifa kitabından. Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih kema barakta ala İbrahim fil alemin innaka hamidun mecid.
Amin.
Allah'ım, İbrahim'e, zevcelerine ve zürriyetine salat eylediğin gibi Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
Amin.
Allah'ım, alemlerde İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle.
Amin.
Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
Amin.
Evet efendim, inşallah bugün Peygamber Efendimizin halası Safiye annemizin oğlu Zübeyir bin Avvam'ı inşallah konuşacağız.
İnşallah.
Çok önemli bir genç. Efendimizin genç havarisi kendisi.
Evet.
Efendim, öyle isimlendiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh 16 yaşlarında varlıklı ve soylu bir aileye mensup. Babası vefat etmiş daha önceden ve yetim büyümüş.
Evet.
Efendimizin halası Safiye annemizin oğlu. Aynı zamanda Zübeyir bin Avvam'ın babası Hazreti Hatice annemizin de erkek kardeşi.
Evet.
Yani Hazreti Hatice annemiz onun halası oluyor. Efendimiz'e iki yönlü yakın. İki yönlü bağ var. Annesi onu sürekli dövdüğü zaman amcası Nefel onu korur, dövmesine engel olmaya çalışır. Demek ki annesinin bir otoriter bir yönü var. Babası olmayınca o biraz hırpalıyor. Zübeyir çocukluğundan beri gözü pek, yiğit ve atılgan bir delikanlı.
Evet.
Fedakar ve cesur aynı zamanda. Böyle yetişmiş. Efendimizin bu mübarek çağrısını İlk günlerden beri takip ediyor.
Evet.
Çünkü ona karşı büyük bir hayranlık besliyor. Ona ayrı bir sevgisi var, muhabbeti var, şahsiyetine hayran kaldığı bir insan. Ve onun bu daveti onu etkiliyor. Onu heyecanla takip etmeye başlıyor. Sonunda bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Erkam'ın evinde gizlice İslam'a davet ettiğini öğreniyor.
Elhamdülillah.
Bunun üzerine heyecanı bir kat daha artıyor. Ve kendisi de gizlice giderek daha fazla müşrik kalmaya tahammülü olmadığından Erkam'ın evinin yolunu tutuyor gizlice.
Evet.
Ve büyük bir heyecanla Peygamberler Sultanı Muhammed Mustafa Efendimizin huzuruna çıkıyor ve kelime-i şehadet getirerek İslam'la şerefleniyor.
Elhamdülillah.
Tabii böylece o Zübeyir radıyallahu anh, İslam'a koşan ve Darul Erkam'daki mübarek öncülere katılan ilk kişilerden, ilk gençlerden olma şerefine eriyor.
Elhamdülillah.
Erkam'ın evi biliyorsun 3 yıl devam edecek. Ve orada ilk gelenlerden. Çok önemli bir İslam'da şerefi var.
Muazzam
bir önceliği makam var. Tabii çok yüksek bir makamı var. Tabii Müslüman olmanın bir bedeli var o gün. Çok büyük bir bedeli var. Düşman hazır karşınıza Müslüman olduğunuz zaman. Müşriklerle karşı karşıyasınız. Bugün de bedeli var tabii Müslüman olmanın. Bugün de farklı şekillerde İslam'ı hakikaten yaşamaya başladığınızda bedel ödemek zorundasınız.
Evet.
Tabii Zübeyir bin Avvam da amcası bunu öğreniyor. Nevfel, onun Müslüman olduğunu. Herkesin yaptığı gibi, diğer müşriklerin yaptığı gibi yeğenini yeni dininden vazgeçirmeye çalışıyor.
Evet.
Halbuki o da bak çok yakın Efendimiz'e akraba olarak. Kendi kayını yani. Zübeyir dediğimiz kayın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesi tam tersine bu kez onu sevmeye başlıyor. Hani annesi onu daha evvel dövüyordu ya.
Evet.
Zübeyir onu koruyordu. Bu kez Zübeyir ona tepki koyuyor. Annesi Nefel. Evet, Safiye annemiz de ona bir sevgi duymaya başlıyor.
Evet.
Çünkü demek ki ayrı bir Safiye annemizin de ayrı bir içinde sevgi var, muhabbeti var Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fakat tabii İşler öyle gitmiyor. Nevfel bakıyor ki Zübeyir Müslüman olmayacak. Her ne öğüt verse kâr etmiyor. Ve ona işkence yapmaya başlıyor.
Allah muhafaza.
İşkence deniyor. Birkaç deneme yapıyor. Gene tık yok. Yani dönüş yok. Asla vazgeçmeyecek.
Elhamdülillah.
Tabii bu arada Zübeyir radıyallahu anh genç dostları gibi sık sık Erkam'ın evine gidiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönül dünyasına hayat veren sohbetlerine katılıyor. Oradaki Erkam okulunda okuyor diyelim tabiri caizse.
Evet.
O manevi okuldaki ondan daha güzel, ondan daha yüksek bir okul dünyada yok. Çünkü muallimi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ne güzel değil mi? Cenab-ı Hak bize de böyle bir şey nasip etseydi. Biz de orada o sohbete katılanlardan olsaydık. Efendimizin huzurunda olmanın güzelliğini tabii tarif imkansız. Bu cennet ortamından ayrılıp evine gitmek, Zübeyir'e hayatında artık en zor gelen şey.
Evet.
Yine bitti. Yine dönüş var ama dönmek istemiyor. Gönül hep orada. Gönül hep orada ama gitmek zorunda. Eve dönüş ona çok zor bir şey. Müşriklerin güzeller güzeli Efendimiz'i reddetmelerine, ona düşman kesilmelerine bir türlü anlam veremiyoruz Zübeyir radıyallahu anh. Çağına ve bütün çağlara doğan bu ilahi güneşi yalanlamak büyük bir talihsizlik. Onu görememek ise büyük bir kötülük insan için. Yani kendisine başta kötülük ve büyük bir körlük aynı zamanda.
Evet.
Onu görememek. Tabi Zübeyir de Mekke'deki işkencelerden nasibini alıyor. Bak bu kadar önemli bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, tabi babası da hayatta yok, amcası da düşman ve ona etmelerini bırakmıyor.
Şimdi hocam şöyle düşünmek gerekirse, bugün yozlaşmışlık, ahlaki çöküş problemlerinin yaşandığı ailelere bakarsanız, nice mevkideki, nice konumdaki ailelerin çocukları tam tersine çok yüz karartıcı, çok insanlık dışı hareketlerini yaptıktan sonra ailelerinin onlara sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Ailelerin o yaptıkları hataları örtbas ederek onlara kol kanat gerdiklerini görüyorsunuz. Ki nitekim toplumsal facialara kadar yol açabilen derin yaralar olan konular ki bunu haberlerden, gündemden takip ettiğimiz olaylar var. Nice genç ailelerin, zengin konumdaki ailelerin gençleri çok büyük hatalardan ötürü çok büyük bedeller ödetiyorlar ya da ödüyorlar. Şimdi buradaki duruma baktığımız zaman burada bilakis tam tersi. Demek ki insanın nefsi ve şeytanın ve diğer habis durumların insan üstünde böyle enteresan bir açılımı oluyor.
Şöyle söyleyeyim. Burada tabii hidayet ve dalaletle ilgili bir konu bu.
Evet.
Şimdi birisi hidayete koşuyor. Ailede hidayete eren yok ama o hidayete koşuyor. Diğeri de aile hidayet ortamında, o da hidayet ortamında doğmuş fakat dalalete koşuyor.
Evet.
Yani bu dünya böyle. Yani kimin hidayete ereceği, kimin dalalete ereceğini bilemeyiz. Derler yani, çok meşhur bir sözdür yani. Affedersin meclisten şey, itten kuzu duvar, kuzudan it duvar derler Anadolu
evet,
tabiri.
Evet.
Yani tabii.
Alimden zalim, zalimden alim dedikleri gibi.
O da daha biraz edebi. Edeple alimden zalim, zalimden alim duvar gibi. Ama tabii şey daha çok karşılıyor. Yani itten kuzu duvar dediğimiz şey, yani Allah-u Teala'nın tabii kuluna hidayeti çok büyük bir nasip.
Elhamdülillah.
Çok
evet.
Büyük bir nasip. Ve yani biz şöyle düşünmeyeceğiz de, biz Müslüman bir ailedeyiz. Hep herkes bu şekilde olacak. Herkes iyi olacak. Böyle bir şey yok yani. Hayat böyle değil çünkü.
Biz hacı torunuyuz diye çıkaramıyoruz işin içinden.
Yani hayat böyle değil o yani. Değil.
Evet.
Tam tersi de aynı geçerli. İşte bak diyorsun, ailen İslam'la hiç alakası yok. Onların bütün çocukları kötü olacak. Böyle bir şey yok.
Evet.
Bu onun için kimseye ön yargılı olmamak gerekiyor. Kimseyi de kurtarılmış bölgede görmemek gerekiyor.
Evet hocam.
Böyle bir şey yok yani. Ama onun için ne yapması gerekiyor? Müslüman aile olarak bizlerin de teyakkuz olmamız lazım. Çocuklarımıza dua etmemiz lazım.
Evet.
Sahip çıkmamız lazım. Onlar için Allah'a yalvarmamız lazım.
Evet.
Ve onları iyi ortamlara götürmeye çalış. Ama kul o planında yapacağız bunları. Ama sonuçta yine hidayet ve dalalet Allah'tan.
Elhamdülillah.
Yani Nuh peygamberi düşün.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani bir peygamber olmasına rağmen sence yani Nuh peygamber oğlunu iyi eğitmemiş miydi haşa? Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bir kamil insan, bir kamil insan modelinden bahsediyorsunuz. Onun bir evlatlarını iyi yetiştirmediğini söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz.
Haşa.
Ama o senin oğlun değil diyor Allah-u Teala. Yani tabii burada hep büyükler şöyle dua ediyorlar biliyorsun. Üstadımız söylüyor bak işte. Allah'ım zürriyetimizden zalim, fasık, kafir verme ya Rabbi.
Amin.
Zürriyetimizden efendim alim, salih, takva
Salih,
sahibi insanlar nasip et.
Amin, amin.
Diye dua etmek gerekiyor. Çünkü zürriyet büyük bir sermaye. Senin amel defterin devam ediyor onlar vasıtasıyla.
Asıl çok yatırım zürriyet oluyor değil mi hocam?
Tabii çok büyük. Bak burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce yaptığımız duasında salavatın, Efendimizin salavatı o.
Evet.
O salavat Efendimiz'e ait salat. Orada Efendimiz ezvacihi, hanımlarına ve zürriyatihi ve soyundan gelecek ne kadar kimse varsa onlara da bir dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Bu bir
evet.
Örnektir aslında. Yani bir mümin aynı zamanda hanımına, çocuklarına, zürriyetine demek ki dua etmesi gerekiyor. Bu salat yapan da aslında aynı zamanda hanımına, çocuklarına ve zürriyetine dua etmiş olur. Onu da hatırlatalım.
Evet. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
duası.
Çünkü
10 misli geliyor çünkü. Çünkü 10 misli geliyor.
Hocam şöyle bir durum var. Şimdi buradaki konuya bakacak olursak, burada çift taraflı güzel bir açılım yakalanıyor. Bir ailenin yanlış yoldaki çocuğuna ya da doğru yoldaki çocuğuna davranması gerektikleri, nasıl tavır alması gerektiği durum. Yani yanlış örneğiyle doğru örneğiyle bir de aynı durumda maruz kalmış bir çocuğun ailesiyle olan ilişkisine güzel bir çıkarım yapılabiliyor. Yani burada sabırla ilgili çok büyük bir konu doğmuş oluyor.
Bir şey daha dikkat çekiyor burada. Yani bir genç Zübeyir radıyallahu anh'ı örnek alacak olursak.
Evet.
Şimdi Zübeyir radıyallahu anh Mekke'de yaşayan bir genç ve Mekke'nin gülü Resul-i Kibriya Efendimiz'i yakından takip ediyor.
Evet.
O büyüğü heyecanla takip ediyor. Onun davetini izliyor ve kendisi gözlemliyor, müşrikleri gözlemliyor, bakıyor ve ne yapıyor? Kendisi geliyor. Bak bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani günümüz gençlerine buradan çok önemli bir ders çıkıyor. Nedir o ders biliyor musun? Bir genç bir kere günümüzde yani 16 yaş çok küçük bir yaş değil yani. Bu çocuklara bu terbiyeyi vermek lazım. Okullarda vermek lazım başta. Sohbetlerde vermek lazım. Ne terbiyesi vermek lazım? Bir genç manevi büyüğünü bulmalı.
Evet.
Alimi, ondan sonra salih insanları bulmalı çevresindeki. Yani araştırmalı, sormalı ve onların yaşantısını takip etmeli. Nerede takip edecek? Onların sohbetlerinde takip edecek. Onların namaz kılışında takip edecek. Onların insanlarla ilişkisinde takip edecek. Onların hayatını araştırıp takip edecek. O zat nasıl bir İslami hayat yaşıyor?
Evet.
Takip etmeli. Ve bu anlamda gönlü çok ısındığı bir kamil zata da ittiba etmeli. Yani buradan o sonucu çıkarabiliriz.
Evet.
Bir müşri kamile intisabı çıkarabiliriz, bilebiliriz buradan. Günümüze aktaracak evet. olursak. Veya işte bir alimin yolundan gitmek, bir salih insanın kendine örnek alıp ona tabi olmak ve onun sohbetlerini, yol göstericiliğini, rehberliğini takip etmek örneğini buradan çıkarabiliriz.
Evet.
Kıymetli kardeşim.
Evet hocam. Yani şimdi buyurduğunuz üzere aileler şu anda hocam maalesef çocuklarının genel bir paket program içerisinde aldıkları eğitimde işte eti benim kemiği senin böyle çeşitli varyasyonlu laflar ile bir yerlere, bazı kurumlara, kuruluşlara teslim ediyor. Lakin arka planda bakacak olsak aslında teslim etmiyor. Çocuğu başından savuyor.
Evet.
Ondan sonra çocuk, kişiler orada nasıl bir eğitim alıyorsa çocuğun annesinden, babasından haberi olmuyor. Babanın, annenin de çocuğundan bir haberi yok. Bugün bakıyorsunuz mesela şu soruyu sorsa çocuk, veliler ve evlatlar karşılıklı. Benim annemin, babamın en sevdiği yemek nedir diye ben inanıyorum ki birçok kişi bu sorunun cevabını dahi sağlıklı veremeyeceğine inanıyorum. Ki nitekim bazı yerlerde bakıyorsunuz, bazı konuşmalarda, sohbetlerde ya da kişisel böyle ufak münasebetlerde çok basit bilgilerden bile mahrum şekilde bir sosyal hayat var. Şimdi İslam'a baktığınız zaman Kur'an'ın, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sahabe efendilerimizde olan hayatında hep bir arada bir harman olayı var hocam. Yani bir araya nüfuz etme olayı var. Kur'an onların hayatında nüfuz etmiş. Onlar Kur'an'a kucak açmışlar. Kişiler birbirlerine kucak açmışlar. Birbirlerinin farkındalık durumu var ki bu manevi alemde de yansımalarıyla, rüyalarla burada gelen bazı tedbirler var, bazı bilgiler var, bazı anlayışlar var. Buradan böyle bir şey yakalıyoruz. Ama biz şu anda kendi hayatımıza baktığımız zaman, ki ben bunu şahsım adına da söylüyorum, daha basit bilgilerde bile insanlara öyle sınırlar çizmişiz ki bizim çok yakınlarımız aslında bizim yakınımız mı sorusu geliyor insanın aklına. Bundan dolayı da ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü siz bir ton para harcayarak, vakit harcayarak çocuğunuza dehşet nitelikte, çok muazzam nitelikte eğitimler veriyorsunuz. Ama çocuk dışarıda o koskoca tertemiz berrak sütünün içine Allah muhafaza bir kir entegre ediyor.
Ailelerin bu konuda evet. en büyük hedefi şu olması lazım evet. Mesciğim. Genç evladını bir salihle buluşturabilirse
evet.
en büyük zenginlik budur.
Evet.
Bak salihle diyorum. Salih bir insanla. Kamil bir insanla.
Evet.
Ama bu mürşidi kamil olursa tabii o artık büyüğün de büyüğü bir zenginlik olur.
Hocam bugün insanlar şunu demekten çekinmiyor. Benim oğlum bak işte şu Hollywood yıldızına benzedi. Bundan gurur duyuyorlar. Bak şu şarkıcıyı taklit ediyor ki bazı aileler bunu teşvik bile ediyor. Yani gidiyorlar onlara bazı kıyafetler alıyorlar. Belirli bir miktar para verip işte onlara bazı yerlerde gezmelerine vesile oluyorlar da. Hatta bunun adına yani bu tabiri çok sevmediğim bir tabir ama rol model dedikleri yani örnek aldıkları, idolleştirdikleri Allah muhafaza kişiler diye. Ama bugün dünya ve ahiret adına neler yaptığı konusunda çok muazzam açılımlar olan kişileri diyorlar ki çok aman çok bu işin içine dalma. Aman çok ileri gitme. Yani dünyada ileri gitmekte sınır yok ama ahirette ya da Allah'a olan kullukta ya da Resul'e olan ümmetlikte İslam'a olan hizmette sınır çekilebiliyor. Bu çok enteresan bir tezat içeriyor hocam. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah sohbetimize programın kalanında devam edeceğiz. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, pek muhterem Veysel Akkaya hocamız ile Genç Sahabiler programının kaldığımız yerden devamını yapmaktayız inşallah. Evet hocam, buyurun.
Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'i konuşuyorduk malum. Bu genç sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu.
Evet.
Ve İslam'la, kendisi gelerek İslam'la şereflenen bir genç. Böyle bir nasip Cenab-ı Hak ona ikram etmiş.
Evet.
Ve amcasından çok büyük tepki almış. Babası hayatta değil. Ve amcası onun üzerine o kadar çok gidiyor ki artık bakıyor ki yeğeni dönüş yapmayacak. Son bir karar veriyor. Büyük bir işkenceye karar veriyor. Öyle büyük bir işkence yapacak ki dönüş yapabilsin. Kafada bu var. Şeytan ona demek ki iyice girmiş. Nevfel onu İslam'dan vazgeçirmek için çılgınca bir yol denemeye karar veriyor. Nedir bu? Zübeyir radıyallahu anh'ı hasıra sarıyor.
Evet.
Tabii görevliler var, hizmetçileri var. Sarıyorlar. Hasıra bağlıyorlar. Bildiğin hasır yani. Kuru hasır. Ve onu alttan ateşe veriyor. Ateşe veriyor, Allah korusun. Kinin, nefretin en acımasızı, en gaddarcası sevgilenmiş oluyor.
Allah muhafaza.
Allah muhafaza. Düşünebiliyor musun? Yeğenini hasıra sarıyorsun, alttan da ateşi yakıyorsun.
Ne zalimlik değil mi hocam?
Yani öl. Burada hasırın dumanından sen boğulur ölür. Ateşinde daha gelmeden dumanından boğulur ölür yani. Öyle bir şey çıktığı zaman böyle hem yanar. Yani akıl almaz bir işkence yani. Ve bağırmaya başlıyor. Muhammed'in Rabbini inkar et. Seni kurtarayım buradan. Şimdi kurtarıcılığa oynuyor. Allah korusun. Zübeyir de şöyle sesleniyor. Hayır. Yanıp kül olacağımı bilsem de yine de İslam'dan vazgeçmem. İşte iman bu.
Elhamdülillah.
İşte iman bu. Yanıp kül olacağımı bilsem de bu imandan vazgeçmem. Çünkü şimdi sen benim bedenimi yakabilirsin. Ama ruhumu yakamazsın. Şu an sen benim bedenime son vermeye çalışmış olabilirsin. Ama Allah bana ahirette öyle güzel bedenler verecek ki.
Evet.
Sen öteki tarafta bu kez sen yanacaksın. Senin bedenin yanacak. Benim bedenim huzur, nimet içerisinde olacak. Bunu bilen, buna iman eden bir mümin, geçici bedenin bedene yapılan zulme boyun eğer mi?
Evet.
Gerçek bedenine kavuştuğunda ahiretteki yeniden yaratılış, haşr dediğimiz, haşr ve neşir diyoruz biliyorsun.
Evet.
Yeniden yaratıldığında, o yeniden yaratılışla beraber ve sonsuz bir hayatta mutluluk beklerken senin 3-5 günlük dünyandaki ve geçici bu beden elbisesinde yapılacak olan işkencelere ne yapmıyor?
Boyun eğmiyor.
Boyun eğmiyor.
Evet.
Bu işte ebediyet duygusudur. Biliyor ki şu anda o kafirin bedenini yakmaya çalışabilir. Ama Allah da onu ahirette bir günlük değil, sonsuza dek halidine fiha ebede. Orada yakacak Cenab-ı Hak. Onun için boyun eğmez iman sahibi bir mümin. Hakiki iman budur işte.
Evet.
Bu da Allah-u Teala bunu demek ki ona imanda niye böyle oluyor diye insan düşünüyor bazen. Demek ki Allah-u Teala imanda bu sahabiye ve bunun gibi sahabelere çok yüksek makamlar, çok yüksek dereceler yani lütfediyor ki Cenab-ı Hak böyle imtihanlardan geçiriyor. Yani bu imtihanı geçmek demek çok büyük bir iman sahibi.
Evet.
Olmak demek. Dev bir iman sahibi olmak demek. Tabiri caizse diye anlayabiliriz. Ve yapılan işkenceye büyük bir sabırla dayanmaya başlıyor. Amcası ona gözdağı vererek onu bu işten vazgeçireceğini sanıyordu ama yanılmıştı. Zübeyir'in yürekliliği, kararlılığı karşısında baktı yanacak çocuk hiç yani hatta yanıyor bir yerler ama o hala iman diyor. Ateşi söndürmek zorunda kalıyor.
Elhamdülillah.
Niye söndürüyor? Çünkü öldürse başına bela olacak. Çünkü kendi ailesinden birisine yapması onun için büyük bir şey. Zül yani.
Evet.
Yoksa derdinde değil yani. Zübeyir'in derdinde değil. Yani arkadaşlar onu ayıplayacaklar. Kendi ailesini efendim çevresi ayıplayacak. Ondan dolayı. Yoksa bir öldürür yani. Hiç
merhamet adına değil yani.
Merhametten değil yani. Evet. Evet, böylece Zübeyir radıyallahu anh bu imtihanı elhamdülillah başarıyla geçiyor.
Elhamdülillah.
Tabii aradan zaman geçiyor. Bir gün Efendimiz'e tabii her geçen gün aşkı kat be kat artıyor Zübeyir radıyallahu anh. Bir gün Müslümanlar arasından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme suikast düzenlendiğine dair bir haber yayılıyor. Bir haber geliyor kulağına. Haberi duyan Zübeyir radıyallahu anh dehşetle irkiliyor. Sanki hayat damarlarının en büyüğü kopmuş gibi oluyor. Evet. Bir müminin hayat damarı, hani hayat damarları diye de bunu söyleyebiliriz yani mecazi anlamda.
Evet.
Hani hayat damarı bir tane ama mecazi anlamda en büyük hayat damarı Efendimiz'e bağlı olması lazım.
Evet. Hocam.
Odur yani. Hayat oradan gelir çünkü. Hayat manevidir. Manevi hayat da Efendimiz'e bağlıdır. Dolayısıyla Allah'a bağlıdır. Yani tabii böyle bir haberi duyduğunda Peygamber Efendimiz'e suikast düzenlendi ve şehit oldu. Ne yaparsın? Yani nasıl bir şehit girir? Onu düşünemiyor insan yani. Sahabe-i kiramın o halini, o aşk, aşık olduğunuz, sevdalandığınız, daha çıkarken bile özlediğiniz bir zatın suikasta gittiğini nasıl, ne yaparsınız? Yani o halet-i ruhiye bak şimdi. Evet.
Şimdi hocam şöyle ki, sorduğunuz bu soru çok aslında yerinde ve çok güzel de bir açılıma ışık tutuyor. Bugün insanın bulunduğu yer, konum aslında kaybetme korkusu yaşadığımız şeylerle ölçülebilir gibi bir anlamda çıkarabilir miyiz acaba? Şöyle ki, bir insan bir evinin, bir malının mı daha çok kaybından korkuyor, endişe ediyorsa, demek ki o malı onda daha büyük bir yer etmiş.
Tabii ki.
Bir insan bir oğlunun, evladının, kızının bir zarar görmesinden mi endişe duyuyorsa, onlara bir büyük sevgi, onun içinde büyük bir yer etmiş olduğu açılımı var. Bir de hocam, acaba şu soruyu sorsak, imanımızın bir zarara uğramasından, ahiretimizin zarara uğramasından ya da İslam adına herhangi bir İslam'a zarar gelmesi ya da İslam'a mensup bir kavramın, bir kişinin zarara uğramasından biz ne kadar endişe ediyoruz?
Tabii. Asıl bu soruyu sormak lazım tabii.
Bunu sorduğumuz zaman hocam, şimdi ben genç yaşlarda bazı tabii çok ufak yaşlarda bir oyuncağınızı kaybettiğiniz zaman içinizde bir şeyler kopardı. Böyle enteresan ya da başka ufak üzüntü gibi gözüken şeyler hakikaten bu hani hayat damarı kopmuş dediğiniz olan insana böyle enteresan bir soğukluk, bir içinde böyle bir kırılma, bir garip bir olay olur, yaşanır. Şimdi düşünüyoruz da bakıyoruz bu kadar olay yaşanıyor. Belki bu Amerika'nın, Avrupa'nın genel bu Müslüman Orta Doğu'sundaki bu problemlere baktığın zaman aslında o endişe mi acaba bizden kalktı? Acaba İslam adına endişelenebilme özelliğimizi mi kaybettik?
Buna dert diyoruz, dertlenmek diyoruz.
Evet.
Zaten en büyük şey derttir. Yani dertlenen bir Müslüman, dertli olan bir Müslüman, derdine de derman arar.
Evet.
Ama derdiniz yoksa derman aramazsınız. Yani İslam'ın derdi, Müslümanların derdi, İslam'ın derdi, derdimiz olması.
Evet.
Gerekiyor. Ümmetin derdi, derdimiz olması gerekiyor. Diğer dertlerimiz olmayacak anlamına gelmiyor. Ama en büyük dert bu olmalı. Hatta en büyük dert Allah olmalı.
Ki İnşallah.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dertlerini teke indirene Allah diğer dertlerine kefildir buyuruyor.
Evet, elhamdülillah.
Nedir o tek? Tevhiddir yani. İnsan eğer Allah derdine düşerse, ki Allah derdi demek aynı zamanda ümmetin derdi demek. Allah derdi demek, İslam'ı yaşama derdi demek. Allah derdi demek, efendim dini anlamda Müslümanların bütün dertleriyle dertlenmek, onların dertlerine hem dert olmak, ortak olmak demek. Ve en büyüğü de Allah'a kavuşma derdi.
Evet,
bunlarla
evet.
Beraber. Çünkü bunlar insanı Allah'a kavuşmaya hazırlayan şeyler olmuş oluyor. Bunlar diyor olursa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diğer dertlerini Allah zaten çözecek onun.
Evet.
Biz buraya değil de aşağı dertlerle uğraştığımızdan dolayı büyük derdimiz olmadığından dolayı küçük dertler içerisinde boğulup kalıyoruz.
Evet.
Yani tabii bak onların derdi bu. Sahabe-i kiramın derdi Resulullah Efendimiz.
Evet.
Ona en ufak bir şey olmasın da yeter ki yürekleri kıpır kıpır. Bak onu duyar duymaz nasıl bir şey Zübeyir radıyallahu anh giriyor. Diyor ki canımdan diyor çok sevdiğim hayatta değilse diyor. Bu yaşamın ne anlamı var içinden? Buna diyor daha fazla tahammül gösteremem. Bu olamaz diyor. Tabii gece gündüz sevdasıyla yaşadığı sevgili, aynı zamanda dayısının oğlu, o mübarek insanı artık düşünüyor, artık bu dünya gözüyle göremeyecek miyim? Onun güzeller güzeli gül yüzüne artık doyasıya bakamayacak mıyım? Her defasında gönlümde ayrı bir ufuk açan, diriltici sözlerini artık duyamayacak mıyım? Böyle içini yiyor Zübeyir radıyallahu anh. Hemen eve koşuyor. Bak, çözümü bak şimdi. Hemen eve koşuyor. Silahlarını kuşanıyor.
Evet.
Savaş hazırlığı yapıyor. Kılıcını çekiyor. Mekke sokaklarına düşüyor. Eğer diyor bu haber doğruysa diyor, kanımın son damlasına kadar bu müşriklerle savaşacağım diyor. Başka çarem yok. Ben de onun yanına gideceğim.
Evet.
Ama tevaf etmeden gitmeyeceğim. Bütün öfkesiyle ilerlerken böyle çok şey bir şekilde hazır, pür dikkat, celalli ve böyle kızgın, aynı zamanda yüreği yanık. Bir dene görsün. Gül yüzlü güzel Muhammed Mustafa Efendimiz Zübeyir'e bakmıyor mu?
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu izliyormuş.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Bakmış Zübeyir silahlanmış, böyle celalli geliyor. Zübeyir onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fark edince o anda bu hayatı dona kalıyor.
Tabii şaşkınlık.
Ya çok güzel bir an değil mi? Çok ilginç bir an.
Elhamdülillah.
Gerçekten karşısındaki Sultan-ı Resul müydü? Bir
duraksıyor.
Gözlerine bir türlü inanamıyor. Acaba hayal mi görüyorum diye tekrar bakıyor. Çünkü vefat etmiş olduğunu haberi gelmiş yani.
Evet.
Hayal mi görüyorum? Tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor. Evet diyor o diyor. Hem de ta kendisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii onun halini anlıyor. Anlamaz mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ona ne olup bittiğini soruyor. Yani peygamberler ve evliyaullah Allah'ın izniyle karşıdakinin halini bilseler de onu bir rahatlatmak için ona sorarlar yani.
Evet. Bilmiyor o kanaldan şey. Ona bir soruyla.
Ha. Zübeyir de ya Resulullah diyor böyle böyle oldu diyor. Anlatıyor duyduklarını. Ben de diyor karar verdim diyor. Yani bütün duygusunu anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle olsaydı ne yapacaktın diye soruyor ona. Vallahi ya Resulullah seni yakalayan kimseyi bulup öldürecektim diyor. Zübeyir'in bu tavrı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ı gönüllerden silmeye çalışanlara karşı yüreğinde çektiği kılıçla harekete geçerek gençlere bir örnek oluyor Zübeyir radıyallahu anh. Yani bu şimdi çok önemli. Burayı çok iyi yorumlamak lazım. Çok iyi yorumlamak lazım. Yani biz bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakaretlerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönüllerden silinmeye çalışılmasında, bu da bir öldürmektir. Manevi öldürmektir. Yani Efendimiz bir gönülde yaşıyor ama adam Peygamber Efendimiz'i silmeye çalışıyor. O da bir beşerdi. Ya çok da büyütmeyin işte postacıydı haşa gibi yani gibi tavırlara getirmeye çalışanlar Efendimiz'i farklı böyle masum kelimelerle gençlerin gönlünde küçültmeye çalışanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine sevgisini azaltmaya çalışanlar, hadislerine karşı rağbeti azaltmaya çalışanlar da bir bakıma işte bir suikast yapmış
evet.
oluyorlar. Manevi bir suikasttir bu. Buna karşı bir genç yürek ne yapmalı? Ya evet doğru mu demeli yoksa buna karşı Zübeyir radıyallahu anh gibi dimdik mi durmalı? Düşünmeli ve demeli ki bunlar benim efendimin muhabbetini silmeye çalışıyorlar. Hangi Müslüman bana söyler misin? 1400 yıldır, küsur yıldır hangi Müslüman peygamber efendimize taptı? Bir örnek göstersinler.
Evet.
Niye bu kadar üzerine gidiyorlar? Niye peygamberi tanrılaştırıyorsunuz da bilmem ne de? Hiç alakası yok bence. Bu onların peygamber sevgisini azaltma cümleleri, oyunları yani. Böyle olmaz. Hocam, bu yaklaşım doğru değil.
Şöyle bakarsak olaya, hani demin sizin de buyurduğunuz gibi, bir zahiri tarafı var bu olayın, bu suikastlerin, ardı arkası gelmeyen bu saldırının. Bir de manevi. Şimdi manevi açıdan bakarsak, insanların zihnindeki Kur'an algısını ve insanların zihnindeki Kur'an'ın indiği, Kur'an'ın muhatabı olan kişilerin senaryosunu, anlamını değiştirerek çarpıklaştırmaya çalışıyorlar. Ki nitekim bunu da gene aynı çerçevede yapmaya çalışıyorlar. Şuna bakarsanız, bugün sokağa çıktığımız zaman hafız olmayan, efendime söyleyeyim, belirli bir Kur'an bilgisine sahip kişilerin doğru, direkt anlamda muhatap alarak Kur'an'dan ayetlerle insanların aklına bazı sorular soruyorlar. Ve sonra da bunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe efendimizin hayatıyla sanki bağdaşmıyormuş gibi, sanki onlar sadece Kur'an'ı dinleyen kişilermiş. Hani bir yerde bir Kur'an ayetleri nazil oldu.
Evet.
Orada onları gördüler, dinlediler. Sonra da uygulamaya, hani robotik bir sistemmiş gibi. Halbuki Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman bazı meselelerin akabinde, sonrasında bazı ayetler geliyor. Bazılarında önce, bazılarında sonra ve direkt o konuyu muhatap alarak. Şimdi siz konunun muhatabının hayatını, duygusunu, içeriğini bilmezseniz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, renklerden bir haber bir insansanız, bir resim yapmaya kalktığınız zaman nasıl o resmi canlandıracaksınız? Havanın, gökyüzünün rengini bilmeden siz gidip nasıl onun o zaman terminolojik ya da manevi açıdan anlamlandırabilirsiniz? Şimdi gündelik insana Kur'an'dan bir ayeti okuyorlar. Tabii o Kur'an'ın ayetinin bir de karşılığı var hayatta. O hayatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve sahabe efendilerimizin hayatı. Bir bakıyorsunuz Peygamber Efendimizin o hayatının olayını, o konuyu, sahabe efendilerimizin o konusunu oradan çekip aldıkları zaman Kur'an, tövbe Allah muhafaza, haşa, sanki başıboş bir emirmiş gibi insanın hayatına konumlandırmaya çalışıyorlar. Sonra o kişi onu hayatına konumlandıramıyor, yer bulamıyor, açılım yapamıyor, bir insanda bir açılım yapamıyor. Bir bakıyorsunuz, evet Kur'an okuduk mu? Evet çok okuduk.
Yani örneğini görmediği veya duymadığı bir şeyi ne yapamıyor? Hayatına geçiremiyor. Yani Diyanet'in güzel bir şeyi vardı biliyorsun, peygambersiz din olmaz diye.
Evet.
Niye bunu söylendi? Çünkü birileri peygambersiz bir din anlayışına doğru gitmeye çalıştılar. Şöyle söyleyeyim, tabii vaktimiz daraldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir radıyallahu anh bu fedakarlığını, cesaretini çok büyük bir takdirle karşılıyor.
Evet.
Zübeyir'in hayır ve iyilikte olması, kılıcının galip gelmesi için Allah'a dua ediyor.
Elhamdülillah.
Ne kadar güzel bir bak şeyi var burada. Manen de böyledir bu. Zübeyir radıyallahu anh kainatın sultanı uğrunda fedakarlığını böylece ödülünü alıyor. Ve Efendimiz ona şöyle diyecek ileride. Yani Zübeyir radıyallahu anh bu şeyi, bu güzel çıkışı, bu güzel fedakarlığı devam edecek hayat boyu. Ve Efendimiz buyuracak ki her peygamberin bir havarisi, yardımcısı vardır.
Evet.
Benim havarim de Zübeyir'dir müjdesini alacak. Yani havari demek seçilmiş, kusursuz, taraftar, özverili arkadaş ve dost anlamına geliyor. Bir kimseye ileri derecede yardım eden anlamına geliyor ki bütün bu özellikler Zübeyir radıyallahu anh'da olmuş oluyor. Efendimiz onu takdir ediyor. Ve o daha sonra da cennetle müjdeleniyor.
Evet.
Ya bu iltifatlara mazhar olan Zübeyir radıyallahu anh bütün sıkıntılı zamanlarda hep Efendimizin yanında oluyor. Hayatı boyunca fedakarlığı ve cesaretiyle İslam'ın yücelişinde büyük görevler üstlenmiştir. Yani bir Zübeyir radıyallahu anh çıkışı gönül aleminde lazım kıymetli kardeşim. Duamızla tamamlayalım inşallah. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ten rivayette bir duayı tamamlayacağız.
İnşallah.
Çok önemli bu. Diyor ki Ebubekir radıyallahu anh, ya Resulallah bana sabah akşam okuyacağın bir dua bildir.
Evet.
Bu dua çok önemli, onu söyleyeyim. Ve Efendimiz bu duayı yapıyor. Allahümme alimel gaybi ve şehade fatıras semavati vel ard rabbe kulle şeyin ve melike eşhedü en la ilahe illa ente eûzu bike min şerri nefsi ve mineşşeytani ve şirkihi. Çok güzel bir dua.
Amin.
Gaybi ve şehadeti en iyi bilen, semaları ve arzı yaratan Allah'ım, her şeyin Rabbi ve Meliki, senden başka ilah yoktur. Ben nefsimin şerrinden, şeytanın şerri ve şirk koşmaya çağırmasından sana sığınırım.
Amin.
Ne kadar güzel bir dua değil mi? Bir de meclis duası var Efendimizin, onu da yapalım. Sünneti bir ihya etmek istiyorum bu anda, çok kısa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkarken şöyle dua ederdi. Sübhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum.
Amin.
Hepiniz sağlıkla kalın efendim.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, İnşallah bir genç sahabiler programında daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.